Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz elbette. Programa başlamadan evvel hepinize bu radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına en derin, en samimi hürmetlerimizi ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, Türk İslam kültüründe suyun çok ehemmiyetli bir yeri var. En başta Türklerin mensubu olduğu İslam dini suya çok ehemmiyet vermiş. Bütün canlıların sudan geldiğini, sudan yaratıldığını ve suya muhtaç olduklarını bildirmektedir. Su vermek, su içirmek, sulamak en büyük ibadetlerden birisi olarak görülmüş. Hakikaten. Su, insan için en mühim ihtiyaç. Hal böyle olunca değerli dinleyiciler, ecdadımız bir yere bir şehir, bir köy, bir kasaba kurduğu zaman bunu su kenarında kurmaya dikkat etmiş. Su kaynaklarını temin etmeye dikkat etmiş. Çünkü hem hayatiyeti devam ettirmek için suya ihtiyaç var, hem dini ibadetleri yerine getirmek için, temizlik ihtiyaçları için su lazım. Dolayısıyla Osmanlı şehirlerinin her birisi su kültürü bakımından emsalsiz birer merkez. Ecdadımız şehirleri çeşmelerle, sebillerle, şadırvanlarla, selsebillerle donatmış. Ve bunlarla aynı zamanda birer sanat abidesi meydana getirmeyi, şehri de güzelleştirmeyi maksat olarak ittihaz etmiş. Vaktiyle her zengin Osmanlı vatandaşı kesesinin gücü nispetinde bulabildiği her su kaynağının önüne bir taht kurmuş, başına da bir taç oturtmuş ve o suyun suyla hararetini teskin eden kulların ölmüşlerinin canına değsin, ruhuna değsin duasını alabilmek için kitabesine de adını kazıtmış. Böylece mermer, yazı, dökme, boya, nakış ve yaldız sanatlarının birer ölümsüz sembolü olan, abidesi olan ve su köşkü diyebileceğimiz sebiller ve çeşmeler günümüze kadar ulaşmış. Böylece ecdadımızın su vermeye, su içirmeye ne kadar ehemmiyet verdiğini, suya ne kadar ehemmiyet verdiğini de bu sebillerle ve çeşmelerle görüyoruz. Efendim, herkes sebil yaptıramayacağı için bazıları da kendilerini bu işe sebil kılarlar. Ve gelene, geçene, zenginine, fakirine, Müslümanına, Müslüman olmayanına hizmet ederek Hakk'ın rızasını kazanmayı umarlar. Sadakanın hayırlısı su dağıtmaktır sözüne uyarak, nebevi kelamına uyarak vaktiyle pek çok kimse sırtlarına bir meşin su kırbası geçirir, ellerine de kalaylı bir tas alırlar, sokak sokak gezerler, Sebilullah diye bağırırlardı. Ve böylece gelene geçene su verirler, su içirirler. Su içenler de hem bu suyu dağıtana Allah razı olsun derler, hem de şehidanı deşti Kerbela ervahı için diye bağırırdı çünkü suyu dağıtan. Kerbela şehitlerinin ruhu için, o onların aşkına, hani suya hasret gittiklerini anlatmak için onu sembolize ederler. Ve su içenler böylece Hazreti Peygamber'in sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in de yürek dağlayan hatırasını taziz ederlerdi. Efendim, sebilcilik tatbikatının ilk numunesi sakalardır. Saka sakka kelimesinden geliyor, su taşıyan, sulayan manasındadır. İska sulamak demektir malum Arapça. İlk zamanlarda Osmanlılar'da Yeniçeri Ocağı'nın su ihtiyacını temin edenler için kullanılırdı bu tabir, saka. Sultan II. Mahmut devrinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ama sakalık da sebilciye çevrildi ismi. Çünkü Yeniçeri hatıralarını hatırlatan her şey ortadan kaldırılmıştı. Saka sonra artık sebilci oldu. Bunlar Osmanlı içtimai hayatının ayrılmaz bir parçası. Evliya Çelebi'nin tespitine göre İstanbul'da 10 bine yakın çeşme varsa da birçok ev çeşmelerden uzaktı. Çeşmeden evlere su taşımak da zordu. Çünkü her evde evlerde hiç su yoktu. Herkes suyunu çeşmelerden alırdı. Bunun için herkes helkelerle, kırbalarla günün muayyen saatlerinde çeşmelerden eve su taşırdı. Tabii evde taşıyacak kimse varsa, hizmetkar, halayık varsa böyle. Böyle değilse işte saka sebilcilerle anlaşırlardı. Buna bir hizmet sektörüdür. Bu sakalar sırtlarında iki, böyle bir çubuğun üzerine bağlanmış iki kırbayla, onu da sırtına alarak evlere su taşırdı çeşmeden. Vazifesi oydu. Kırba başına para alırlardı. Bazen de bunlara abone olunurdu değerli dinleyiciler. Mesela evin reisi sakaya derdi ki sabah akşam iki kırba, bir dönüm denir buna, bir dönüm su getireceksin derdi mesela. Sakanın saati vardı, sabah suyu alır, hiç sormadan gelir evin muayyen yerine o suları koyar, akşam aynısını getirir. Bazen günde ikişer kere, dörder kere, beşer kere evin büyüklüğüne göre sakalara abone olunurdu. Abone olmak daha karlı idi. Abone olamayacak kimseler de sipariş üzerine sakalara su getirtirlerdi. Bu Anadolu'da, İstanbul'da su geldi ama Anadolu'da suların bağlanacağı zamana kadar devam etti. İşte bunlar İstanbul'un sakalar, sebilciler, İstanbul'un suyunu evlere taşıyan insanlardı. Loncaları vardı, örgütlenmiş idiler. İstanbul'da Evliya Çelebi zamanında, ki 17. asırdır, 1400 tane atlı saka varmış değerli dinleyiciler. 800 tane de yaya saka varmış. Tabii neyi nasıl yaparsan yanına kar kalır, şimdiki telakki gibi değil bu. Her şey en ince nizamına alınmış. Her mahallenin loncaya kayıtlı muayyen adette sakası var. Kırbasını ancak muayyen bir sebilden doldurabiliyor. İzin belgesi, yani gedik olmadan kimse rastgele su dağıtıp satamıyor. Senede bağlanmış bu gedik. Alınıp satılıyor, varislere intikal ediliyor. Bir nevi su alma hakkı. Şimdi taksilerin öyle plakası var ya, onun gibi. Bu sebilciler başlarında yazma bağlı fesi, ayağında kısa şalvarı, elbisesini sudan koruyan sahtiyandan, yani tabaklanmış keçi derisinden kolsuz, uzun yelekli, otantik görünüşlü insanlardı. Omuzlarına kösele kırba asarlardı. Birkaç asır boyunca işte bu kırbalarla İstanbul halkının susuzluğuna derman oldular. Tabii bunların atlı olanları da vardı. Halka su dağıtma işinin yanı sıra İstanbul eşrafının pek alışık olduğu yangınlara karşı kırbalarıyla tulumbalara da su yetiştirirlerdi. Ve zaman değişti, asır başkalaştı, İstanbul'un suyu sebil olmaktan çıktı. Sebilciler de birer ikişer ortadan çekildiler. Onların yerini seyyar sucular aldı. İstanbul sokaklarında elinde kocaman bir testi, beli peştemalli, peştemalin üstünde bardakları yerleştirmek için içi bölmeli teneke bir kutu, öbür elinde iki kalın bardak, bardakları birbirine tokuşturup ''Aşlama! Aşlama! Yok mu buz gibi su içen?'' diye bağıran bitirim tipler türemeye başladı. 20. asır başlarında Kırkçeşme, Halkalı, Taksim sularının bardağı 5 paraydı. Kayış Dağı, Çamlıca, Taşdelen, Karakulak ve Göztepe sularının bardağı da 10 paraya satılırdı. Zaman eskidi. Bugünlere de dayandı. Hiçbir şeyin zarafeti, estetiği kalmadı, tadı da kalmadı. Kösele kırbanın yerini testi, daha sonra damacana ve nihayet plastik pet şişe aldı.
Ansızın bakıp geçtim, gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtim. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim, yeniden yakıp geçtim.
Peki değerli dinleyiciler, sakalar, sebilciler suları nereden alır? Sebillerden, çeşmelerden alır elbette. Ecdat hayırda yarışmayı bir hayat telakkisi haline getirmiş. Anlattık ki her köşe başına bir sebil, bir çeşme yaptırmış. Bu sebiller gelip geçenlere parasız su vermek üzere hayrat olarak yapılan müesseseler. Umumiyette yuvarlak, üstü kubbeli örülmüş küçük bir odacık şeklinde inşa edilirdi. Cepheleri büyük pencere şeklinde açıktı. Pencerelerin iki tarafında sütunların arasına gayet müzeyyen tunç parmaklıklar konulurdu. Bu parmaklıklara da insan elinin rahatlıkla işleyebileceği genişlikte sebilci bardağı denilen maşrafalar için aralıklar bırakılırdı. Hatta sebilhanelerde gelip geçenlerin içmeleri için dizilen su maşrafalarına sebilhane bardağı denirdi. Aynı zamanda da böyle hasis bir maksatla dizi haline alan insanlar için de sebilhane bardağı gibi dizilmişler tabiri doğmuştu. Yani bir tabir olmuştur sebilhane bardağı gibi dizilmek. İşte bu gözlerin adedince küçük bakır veya pirinç taslar zincirlerle parmaklıklara bağlanırdı. İçerideki sebilci tarafından doldurulur ve ciğer yananların istifadesine hazır tutulurdu. Dedik ya bunların her birisi birbirinden güzel sanat örnekleriydi. Şehirlerde bayram ve kandil gibi hususi günlerde Çamlıca ve Kanlıkava kaynak suyu ya da şerbet dağıtımı yapılırdı. Sebilin yapısında su dağıtarak sevap işlemenin haricinde biraz evvel de söyledik, banisine ve banisinin ölmüşlerine bir Fatiha okutmak da maksat edinilirdi. Yani hem su dağıtarak sevap kazanacak, karşılığında da bir dua alacak. Eskiler bana dua et, bana dua et demezlerdi değerli dinleyiciler. Bana dua et biraz hassizce bir talep. Bir iyilik yaparlardı, hem öyle bir iyilik ki belki kolay yapılan bir iyilik. Fakat karşı tarafa menfaati çok ve karşı taraf göğsünü doldura doldura ona dua ederdi. İşte eskiler dua istememişler, dua edilmesine vesile olacak işler yapmışlar. Onlardan bir tanesi de işte bu sebillerdir. Düşünün, gezmişsiniz, yorulmuşsunuz, bir yandan da sıcak vurmuş, yanmışsınız, hararetiniz var, sebilden bir su içmişsiniz. O sebili yaptırana, o suyu verene siz dua etmez misiniz? O istemese de, söylemese de yüreğinizi doldura doldura dua edersiniz. İşte bu da bizim ecdadımızın bir hususiyeti idi. Efendim sebiller umumiyette kâgir yapılardı değerli dinleyiciler. Ama ahşap olarak yapılanları da vardı. Sebillerde dağıtılacak su hazne denilen kapalı mekanlarda saklanırdı. Su hazneye künükler vasıtasıyla veya sakalar marifetiyle doldurulurdu. Haznenin önünde su dağıtımı için ikinci bir kapalı mekan vardı. İşte bu kapalı mekanın ebadı sebilin fonksiyonuna ve abideviliğine göre değişirdi. Kapalı mekanın hazne duvarında bir çeşme, cephede ise su dağıtımı için kemerle veya kirişle teşkil edilen dökme tunç veya demirden şebekeli pencere açıklığı vardı. Su dağıtımı bu pencerelerin alt bölümünde bulunan kemerli gözlerden zincirli taslarla yapılırdı. Şebekeli pencereler etek olarak adlandırılan duvara otururdu. Pencere açıklıklarının üstünde baş tabanı teşkil eden duvar yer alırdı. Baş taban kitabe veya böyle bitki çiçek bezemesi için tahsis edilmiştir. Abidevi sebillerde mermer veya ahşaptan geniş bir saçak çatının seviyesini dolanırdı. Kapalı mekanların üzerine umumiyetle yüksek bir kaysnağa oturtulan kurşunla örtülü bir kubbe yerleştirilirdi. Kimi sebiller birkaç basamak üstüne oturtularak yükseltilirdi. Sebil'in projesi banisinin statüsüne göre veya fonksiyonuna göre, mevkiine göre değişirdi. Yalnız su dağıtımı için yapılmış tek veya birkaç pencereli sebil yapıları dışında çeşme, hazire ve Sibyan Mektebi ile beraber küçük bir yapı topluluğu olarak tasarlanan abidevi sebiller vardır ki bunlar şehrin estetiğine de katkıda bulunuyorlar. Mevkiye göre değerlendirildiğinde ise sokak köşesine dayalı, köşe başına yerleştirilmiş veya bir meydanın merkezinde çeşme yapısıyla beraber sebillerin de bulunduğunu görüyoruz. En basit sebiller dışarıya pencereyle açılan basit yapılar. Mesela Sultanahmet Külliyesi'nin bahçe duvarında, büyük kapıların yanında ve Sibyan Mektebi'nin altındaki sebiller böyle basit sebiller. Koca Ragıp Paşa Külliyesi'nin sebili, Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin sebili, Rifat Paşa sebili hep böyle. Köşeye yerleştirilmiş sebillerin kesişen iki yola pencereleri vardı. Dikdörtgen ya da çokgen planlıdır bunlar. Sokaklarda köşenin dönüşünü değerlendiriyor bunlar. Köşe başına yerleştirilen sebiller Sultan 3. Ahmet Meydan Çeşmesi'nde olduğu gibi yapının köşelerinde de kullanılırlardı. Mehazlarda adı geçen ve günümüzde var olan örneklere baktığımız zaman 15 ve 16. asırlarda sebil yapısı mahdut. Birbirine benziyor. Ama 16. asırdan sonra artık sebillerin sayısında bariz bir artış var. 17. asır ortalarında giderek sebiller yaygınlaşmış. İstanbul'da 16. asrın başlarında yapılmış kitabeli tek sebil Mısır'ın fethinden önceye ait. Şeyhülislam Eftazade Seyyid Hamidettin Efendi Fatih'te Nişancı semtinde yaptırmış. 1502-1503 yıllarında yapılmış. Köşedeydi bu sebil. İki sokakta birer penceresi vardı. Pencereleri baklavalı başlı olan bir sütunla ayrılmıştı. Bu sebil 1945 senesinde yıktırıldı. Günümüze intikal eden en eski sebil Bayezid'le Vefa arasındadır. Hüsrev Ketüda sebilidir. 1565 senesinde yapılmış. Köşe başındadır. Dört mermer sütun ve üç sivri kemerle oluşan üç pencere açıklığından biri bir sokak cephesine, öteki ikisi de yine sokak cephesine açılmaktadır. Pencereleri dökme tunç şebekeli. İşte bu Hüsrev Ketüda sebilinin dışında Topkapı'daki Takke Cibrahim Ağa'nın sebili, bir de Piyale Paşa Külliyesi'nde, Kasımpaşa'da cami avlusunun kapısının iki yanındaki sebil, bu devre ait en eski örnekler İstanbul'da. Sebil mimarisi 18. asırda daha süslü bir hale almış değerli dinleyiciler. Rokoko ve barok unsurlar artık girmiş. Kemerlerin sivriliği yok olmuş. Onun yerine C, ters C, S profilli kemerler konulmuş. Pencere açıklıkları geçilmiş. Efendim, süslü sütun başlıkları var. Deniz kabuğundan, akant yaprağından yapılmış. Efendim, çok süslü sebiller artık 18. asırdan itibaren. Çünkü bu devir artık zevklerin rafine hale geldiği bir devredir. Binalardan da bunu hep görüyoruz. Şebekelerdeki geometrik bezeme yerini bitki çiçek bezemesine bırakmış artık. 18. asırda mesela Nur Osmaniye sebili çok meşhurdur. Hamidiye sebili, Mihrişah Sultan sebili çok meşhurdur. Nur Osmaniye sebilinde kat kat çoğalan profiller var. Yüzeyi de derin kornişlerle bezeli, böyle kuvvetli gölgeler meydana geliyor bu kornişlerden. Silmeler çok zengin ve yuvarlak. Bu deniz kabuğu kullanılmış bezeme unsuru olarak artık yeni bir üslubun örneği bu sebil, Nur Osmaniye sebili. Hamidiye sebilinde de çatı çokgen ve silindirik iki kasnakla yükseltilmiş. Saçak altı da yüksek tutulmuş. O zamana kadar adet değildi bu. Mirşah Sultan sebili de çok süslü. Yüzey bezemeleri çok süslü. Bu bakımdan dikkati çekiyor. ...19. asra gelince artık ampir üslubu hakim oluyor. Yani Napolyon Fransa'sındaki üslup hakim oluyor. Nakşidil Sultan sebili, Nusretiye sebili, Divan yolundaki Sultan II. Mahmut türbesinin sebili, 19. asrın Sebil numuneleri. Nakşidil Sultan Sebil'inde, ki Sultan II. Mahmud'un annesidir Nakşidil Valide Sultan, ilk defa ampir üslubunu görüyoruz. Kemerler daha sade. Zengin profilli kartuşlar kaybolmuş. Geometrik düzen, malum ampir üslubun geometrik düzeni hakimdir. Bu var. Nusretiye Sebil'inde de böyle. Artık hep ampir üslubu görüyoruz. Dökümlü kumaşlar, değişik rozetler, kurumuş yapraklar gibi üsluplar tatbik edilmiş bu şeylerde. Sade fakat yine de çok haşmetli sebiller. 20. asırda da sebil geleneği devam etmiş. Kidabesi olan en son sebil, İstanbul'daki en son sebil, Sultan Hamit zamanında Topkapı'da Pazar Tekkesi'nde yapılmış. Pazar Tekkesi sebili ki 1896'ya tarihlenmektedir.
Başka yerin lütfu ne yazda, ne de kışta. Yok başka yerin lütfu ne yazda, ne de kışta. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'ta. Tatlı huzur almaya geldi Kalamış'ta. Kalamış'ta. Yok zerre teselli ne gülüşte, ne bakışta. Yok zerre teselli ne gülüşte, ne bakışta. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'ta. Ah Kalamış'ta. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'ta.
İstanbul'u sevmezse gönül, aşkını anlar, aşkını anlar. Düşsün suya yer, yer erisin eski zamanlar. Sarsın bizi akşamda şan, rengi dumanlar şarap, rengi dumanlar.
Bir tatlı huzur almaya geldi Hiç
artık ne kürekten ne yürekten emret güzelim istediğin şarkıyı emret o.
Evet değerli dinleyiciler, Sebil ve Sebilcilere tahsis ettiğimiz bu haftaki Çınar Altın'ın da sonuna geldik. Haftaya bir başka programda ve başka mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınar Altı.